Ayrım 15, Büyük Kin'in Kısa Öyküsü, Karşı Devrim, Ferruh Sidar, sayfa 165. ABD Yeşil Kuşak Projesi'nin Türkiye ayağını sağlam tuttu. Yeşil Kuşak Projesi'nin yeniden düzenlenerek, yani revize edilerek, ılımlı İslam projesine dönüştürüldüğüne ve bu projenin Türkiye ayağının da AKP yönetimiyle sürdürüldüğüne tanıklık ettik son yıllarda. BOP kapsamında yaşanan gelişmelerde yeniden yapılandırılmaya çalışılan ülkelerdeki hareketlilik göz oyar bir biçimde izlendi adım adım. 1950'den itibaren karşı devrimcileri hedefleri doğrultusunda kademe kademe yürüten ABD, söz konusu proje ve daha sonraki gelişmeler için Türkiye ayağının sağlam olduğunu düşünüyor. Her bakımdan desteklediği AKP'yi Orta Doğu'da öne çıkartmaya çalışırken, bir yandan da demokrasi palavralarıyla daha önce kendi yarattığı darbecilerin Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya yargılanmasına ön ayak oluyor. Tıpkı Orta Doğu ülkelerinde yarattıkları diktatörleri devirerek linç dışında yargı önüne çıkarttıkları gibi. Artık biliniyor olsa da ABD'nin bu taktiği bugün de geçerliliğini koruyor. ABD'nin bu politikalarına ilişkin son olarak 2012 Ekim'inde Kahire Amerikan Üniversitesi'nde düzenlenen bir sempozyumda konuşan ABD'li ünlü düşünür Noam Chomsky, Arap Baharı'nın yaşandığı ülkelerde ABD yeniden kendine bağımlı ve çıkarlarına hizmet edecek olan hükümetler kurmaya çalışıyor dedi. Amerika'nın kendi varlığını bölgede sürdürmeyi demokrasinin uygulanmasından daha önemli gördüğünü dillendiren Chomsky, Mısır'da devrik lider Hüsnü Mübarek rejimine benzer bir sistem inşa etmek hedefleniyor dedikten sonra bölgede demokrasinin ABD açısından önemsiz olduğunu vurguladı. Gazze'de 2006 yılında yapılan demokratik seçimlerde sandıktan Hamas hükümeti çıkmasına rağmen ABD ve İsrail seçim sonuçlarını kabul etmedi. ABD Avrupa Birliği'ni de seçimleri tanımaması yönünde teşvik etti diyerek bir de örnek gösterdi. Kenan Evren hala kullanılıyor. 2011 milletvekili seçimlerine günler kala Kenan Evren'i sorguluyor olmaktan getiri bekleyen iktidarın bunca yıl junta yasalarına sımsıkı sarılarak her kurumu dilediği biçime dönüştürdüğü unutulmayacaktır kuşkusuz. Böyle olmakla birlikte AKP açısından her şey tamam değildir. Koşullar yeni baştan anayasa yapmayı gerektiriyor. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanlarda ve TV ekranlarında Kenan Evren konusunu kullanarak ve adeta çırpınarak vurguladığı tek şey anayasayı kendi başlarına yapabilecekleri ölçüde milletvekili çıkarma dileğiydi. O günlerde Kenan Evren'in sorgulanması konuşulurken savcının Evren'e ''Neden darbe yaptınız, pişman mısınız?'' gibi sorular soracağı biliniyordu. Başkaca ne sorabilirdi ki? Basına yansıdığı biçimiyle de öyle oldu. Kenan Evren pişman olmadığını, bugün olsa yine aynı şeyleri yapacağına kendine özgü tarzıyla vurguladı. Kenan Evren hala sözüm ona yargılanıyor. Elbette sorgulansın. Ancak fotoğrafın derinliğindeki gerçekleri görmezden gelerek yeni bir başlangıç yapmak mümkün değildir. Çok partili yaşama geçtiğimiz günden itibaren tüm yönetimleri, bürokrasiyi, basını, sivil toplum örgütlerini, tüm kurum ve kuruluşları, aydınları ve de halkın yapısını iyi analiz etmeksizin tek başına Kenan Evren'i tüm olumsuzluklar adına sorgulayıp suçlamak, taşlanması gereken şeytanı yaratmak isteğinden öte bir şey değildir. Rastgele kullanılan eli sopalı bir sistemi demokrasi aldatmacasıyla yaşayan toplumun diğer kahramanları da tek adam olarak askeri diktatörlerden daha az zarar vermemişlerdir bu ülkeye. Keyfi yönetimlerini ve kimi zaman da can yakan olaylara göz yumuşlarını sokak deyişiyle tezgaha geldiler diyerek geçiştiremeyiz. 62 yılın yaklaşık 7 yılını boşa harcayan cuntacılardan arta kalan bunca yılda partilerini ve ülkeyi aşiret lideri gibi yönetenlerin ve bu sistemden geçinen herkesin gelinen noktada sorumluluğu yokmuş gibi davranmak tam anlamıyla ikiyüzlülüktür. Böyle bir davranış biçimini yeğlemiş bulunanlarla çıkılan yol ise dünkünden farksız, yine dikenli ve tuzaklarla dolu olacaktır. Bir an unutalım 1980 öncesini. Son 32 yılın her gününde ve her fırsatta muhalefetteyken Kenan Evren anayasasını lanetleyenlerin, iktidar olduklarında ise bu yasalara sımsıkı sarılanların demokratikleşme adına ne yaptığına bakalım. kimi düzenlemelerin yanında darbe anayasasının özüne dokunulmadığını ve kurumlarının kaldırılmayarak bir ucube olarak durduğunu görürüz karşımızda. Kenan Evren kitabının ön sözünde kendini eleştirenleri ve onların davranışlarını şöyle değerlendiriyor. 12 Eylül'ün karşısında görünmek, bu konu ile ilgili TV programlarına çıkıp aleyhte konuşmak ve gazetelerde makale yazmak şimdi moda oldu. İşin acı tarafı ise bu modaya uyanların büyük bir çoğunluğunun 12 Eylül'den evvelki dönemde o zamanki iktidarları, parlamentoyu ve dolayısıyla parlamenterleri acımasızca eleştirenler ve 12 Eylül'den sonra ise bu harekatı çılgınca alkışlayanlar harekatın haklılığını anlatabilmek için aynı gazete sütunlarında günlerce, aylarca yazı yazanlar oluşulur. Bu gibilere tabir caiz ise ucuz kahraman veya her devrin adamı demek doğru olur. Güce tapanlar hakkındaki görüşlerine katıldığımız Kenan Evren'in göstermelik, aklımızla alay edilse bile yargılanmasına kimsenin diyeceği bir şey olamaz. Ancak bütün günahları üstüne yığacağımız tek bir suçlu yaratmak ve onu taşlamak şeytan taşlamaktan farksızdır. Herkes özellikle 1980 öncesi ve sonrasında ülke yönetiminde bulunmuş olanlar ve her kademedeki yetkililerle her türden çıkar avcıları kendi aynasındaki Kenan Evren'i yargılamadığı sürece arınmış bir süreç yaratamayız. Anavatan Partisi, ANAP dönemi. ANAP'ın tek parti olarak iktidarda bulunduğu 1983-1991 yılları arasında 24 Ocak kararları ile temellendirilen liberal ekonomik kararları ile etkili olduğu görüldü. Serbest piyasanın nimetleri dillendirilirken fiyatlarda istikrar sağlanacağı vurgulandı. Ne var ki bu böyle gerçekleşmedi. Gelir dağılımı bozulurken Türk lirası değer yitirdi. Sanayi yatırımları yerinde saydı. Dış borçlar çığ gibi büyüdü. Ülke yabancı tüketim mallarının deposu haline dönüştü. Ekonomiye dayalı olarak köşeyi dönme, iş bitirme ve işini bilme, yani yozlaşma kültürü. Ekonomi ne yazık ki tek amaç olarak belirlendi. Böyle olunca da insanlar tüm ilişkilerini ekonomik çıkar yönünde geliştirmeye yöneldi. Ekonominin toplumsal ve kültürel ilerlemenin bir aracı olduğu göz ardı edildi. Her şey kar düzeni için tasarlandı. Sağlık, eğitim, çevre ve benzeri birçok toplumsal tüketim bileşeni kar getirme aracı haline dönüştü. Köşeyi dönme, iş bitirme, işini bilme gibi kavramlar bu dönemin kültürü olarak çıktı karşımıza. Gayri safi milli hasılada kişi başına düşen milli gelir artışında yükselme olsa da bu kalkınma ve gelişme olarak yansımadı ülke grafiğine. Başka bir söyleyişle ekonomik büyüme toplumsal gelişmeyi sağlamadı. Sanayileşme olmaksızın yaşanan ticari bezirganlık toplumsal bir gelişme olarak algılanıp değerlendirilemez kuşkusuz. Dışa açılma söylemlerinin karşılığını sürekli açılan cari açık nedeniyle bir bedel olarak ödeyen toplumun ekonomik büyümedeki konumunu tartışılmayacak bir biçimde ortadadır. Böylesine bir büyümenin gölgesinde cari açık ve borçlanma konusunda o yıllarda ve halen dünya sıralamasında ilk üçün içinde bulunan Türkiye'nin bilimde, kültürde, demokraside, eğitimde, yaşam kalitesi ve benzeri konularda hangi konumda olduğu uluslararası verilerde görünmektedir. Ulusal risklerle dolu böylesi bir ekonomik yapıdan halkın yararlanmadığını ve gelir dağılımındaki uçurumun da ne boyutlara geldiğini Devlet İstatistik Kurumu'nun yine o günlerden bugüne yayınladığı raporlarda görüyoruz. Özal'ın dış politika anlayışı. Türkiye'nin dış politikası bugün olduğu gibi o günde tek kişi tarafından belirlenmişti. Körfez bunalımı nedeniyle gelişen böylesi bir durum Cumhuriyet tarihinde ilk kez yaşanmıştı. Dışişleri Bakanlığı devre dışı bırakıldığı için bakan hatta Genelkurmay Başkanı görevinden istifa etti. Turgut Özal böyle bir bunalımdan kâr elde etmeyi planlamış, bir koyup üç alacağız demişti. Türkiye-Irak sınırına büyük bir güç yığsa da Körfez'e asker göndermedi. NATO'nun çevik gücünü davet etti, İncirlik ve Güneydoğu'daki hava alanlarını ABD ile diğer müttefiklerine açtı. Türkiye bu savaşa kuzey cephesini açarak katıldı. Turgut Özal Cumhurbaşkanı. Turgut Özal 1987'de yapılan genel seçimlerde tekrar çoğunluğu sağladı ve 46. hükümetin başbakanı oldu. 1989'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak 3. tur oylamasından sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı olarak 9 Kasım 1989 tarihinde resmi olarak göreve başladı. Olması gereken tarafsızlık görüntüsüne hiç uymayan, aynı zamanda başbakanmış gibi sürdürdüğü Cumhurbaşkanlığı görevindeki uygulamaları nedeniyle Türkiye ona alışamamıştı. Bu yöndeki tepkiler nedeniyle de şimdilerde ondan esinlenen Recep Tayyip Erdoğan'ın da zaman zaman söylediği gibi "Alışırsınız, alışırsınız" demişti. Küreselleşme süreci. Küreselleşme ve ulusçu anlayışın sözde yıkılışı Özallı yıllara denk gelmişti. Ulusal ekonomilerin uluslararası ekonomi haline dönüşmesiydi küreselleşme veya globalleşme denen şey. Ortak bir dünya kültürünün yaratılması, sınırların etkisizleştirilmesi, bir anlamda ulusal devletlerin güçlerini yitirmesi sonunda tek bir dünya gerçeğinin olmasıydı vurgulanan. Sosyalist bloğun çökmesiyle birlikte küreselleşmenin ABD'nin isteği doğrultusunda gelişmesiydi bütün eylem ve söylemlerin özü. Öyle de oldu zaten. Tüm toplumlar büyük medya güçleri tarafından işgal edildi. Nasıl yaşayacağımız, nasıl davranacağımız, nasıl düşüneceğimiz medya kartelleri tarafından dayatıldı. Ne tür haber işitmemiz isteniyorsa o tür haberler verildi. Ticaret, finans ve iletişim ağlarını ele geçiren güçler tüm yaşamı nasıl istiyorsa öyle yönlendirdi. Küreselleşme söyleminin arkasında kendi ulusal yapısını geliştiren sömürgeciler, ulus devletlerin parçalanması yönünde de uğraşlar verdi. Yeni dünya düzeni diye dillendirdikleri şey, paylaşıp sömürecekleri ülkelerin parçalanmasından başka bir şey değildi kuşkusuz. Yugoslavya ve Irak'ta yaşananlar gözler önündeyken ABD Dışişleri Bakanı'nın Arap Baharı'ndan sonraki süreci kastederek bu bölgede yeni birçok devlet kurulacaktır deyişi de hiçbir şeyin gizlenmediğinin kanıtıydı. Özal'ın ABD ile işbirliği yaparak 1. Körfez Harekatı'nda Irak'taki parçalanmadan pay alacağını vurgulayan bir koyup üç alacağız deyişi bölgede hala devam eden bir sürecin unutulmazları arasında yerini almış bulunuyor. Onun bu söylemi şaka gibi algılanmadı o dönemde. Daha çok alay konusu oldu. Şimdilerde yeteri kadar tepki görmeyen federasyon söylemini de ilk kez Özal'dan işitmiştik. Kenan Evren'in bu konuda kemküm ettiği anlar olmuştu. 12 Eylül projesi halen sürüyor. 2012'nin sonbaharında Türkiye bölünür mü bölünmez mi gibi konuşmaların yapıldığı günlerde AKP hükümetinin Dışişleri Bakanı ulusçulukla hesaplaşmanın zamanı geldi dedi ulu orta. Türkiye'yi hiçbir çaba harcamaksızın dilediği gibi şekillendirmek isteyen sömürgecilerin yüreğine su serpen bu tavır büyük bir titizlikle pek çok yanlı gazete ve TV kanalında da federasyon konusu adı altında destek buldu. Dışarıda farklı konuşsa da TBMM'de AKP'nin destekçisi diye eleştirilen MHP bu konuda iktidarla aynı görüşte olmadığını dillendirdi. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem, AKP iktidarının Türkiye'de cumhuriyetle hesaplaşma, devletle hesaplaşma gibi bir siyasi politika güttüğünü herkes biliyor. Özellikle Tayyip Erdoğan'ın son dönemlerde yapmış olduğu açılım ve demokratikleşme anlayışı Türkiye'de etnik ayrımcılığı körüklüyor. Türkiye'yi Yugoslavya'ya dönüştürme gayretlerinin içerisinde olduğu hissediliyor demişti. AKP ile benzer bir tabana sahip olan MHP'nin politik açıdan da pek çok konuda iktidar partisi ile paralellik arz etmiş olması bir yana, ulusçu bir yapıda sapasağlam bir duruş sergilemesi ulusalcıların genelini sevindirmişti doğrusu. On binlerce ulusçuyu, ulusalcıyı saf dışı eden 12 Eylül darbesinin bir proje olduğu geç de olsa anlaşıldı. Ve yaşanan gelişmelerle ilintilendirilerek o süreci yaşayanlarla birlikte sonraki ulusalcı kuşaklar tarafından da değerlendirilir hale geldi. Bu anlama ile 12 Eylül'ün hedefleri doğrultusunda yaratılan zihniyetin çatışmasıdır huzursuzluğun gerçek kaynağı. Kürt sorunu hakkında iktidar sözcülerinin tarihdaşlık ve vatandaşlık diye ürettiği çözüm önerileri gelinen noktayı göstermek açısından yeterlidir. Ulus yani millet kimliği olmaksızın vatandaşlık ilişkisiyle ayakta durabilen herhangi bir devletin olmaması yalnızca bu zihniyetin körlüğü ile açıklanamaz elbette. Bugün ülkeyi yöneten kadronun liderleri, geçmişte sen ne mutlu Türk'üm diyene dersen bir başkası da çıkıp ben de Kürt'üm der diyerek bakış açılarını göstermişlerdi zaten. Ulus devletin çökmediğini, tersine korunuyor olduğunu bilmiyor olamazlar. Avusturya Macaristan'da, Osmanlı'da, Rusya'da, Yugoslavya'da çöken sistemin ballandırarak anlattıkları federasyon olduğunu, sömürgeci batının da ulus devlet anlayışına sımsıkı sarıldığını elbette biliyorlar. Ve bu konuda da Dışişleri Bakanı A. Davutoğlu kanalıyla 19. yüzyıl dolayısıyla olan ulusçuluk Avrupa'da feodalite ile bölünmüş yapıları bütünleştirdi. Bizde ise tarihten gelen organik yapıları dağıtarak geçici suni karşıtlıklar ve kimlikler ortaya çıkardı. Hepimizin bu ayrıştırıcı kültürle hesaplaşma zamanı geldi diyerek bugün bizi var eden ulus projesinin bozulmasını ilginç bir biçimde savunuyorlar. Ulusçuluk esasına dayalı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini yukarıdaki söylemiyle tanımadığını ilan edenler, başka bir deyişle kendi ülkesinin parçalara ayrılması yönünde formül üretenler, izledikleri milli olmayan politikalar nedeniyle Suriye konusunda olduğu gibi bölgede olup biten gelişmelerin de sorumlusudur. Muhalefeti de tehlikeyi fark eden kendi dünya görüşündeki insanları da önemsemiyorlar. İçeride ve dışarıda çıkarcıların RT Erdoğan'a övgüler düzüyor olmasını öne çıkarıyorlar. Terörist veya darbeci olarak niteledikleri tüm cumhuriyetçi düşünürlerin yanında Atatürk'ün politikalarına dönülmesi gerektiğine, onun politikaları konusunda ne kadar haklı olduğunu vurgulayan Times, Norman Stone gibi etkin analistleri de işitmeksizin ilerliyorlar bataklığın derinliklerine doğru. ANAP iktidarını yitiriyor. İktidarı döneminde de bugün de bir kesim tarafından övgüyle anılan ANAP, 20 Ekim 1991 seçimlerinde 9 yıllık iktidarını yitirdi. Ekonominin dibe vurması, hukuksuzluk, kayırmacılık, yozlaşma, keyfi yönetim ve de yolsuzluklar nedeniyle dibe vuruş olağan bir biçimde yansıdı seçim sandıklarına. Bu kez darbe nedeniyle iktidardan alındığını dillendiremedi ikinci zihniyet. SHP-DYP koalisyonu, Süleyman Demirel önce başbakan sonra da cumhurbaşkanı. Geçmişten ders çıkarmış biri olarak sizden son bir kez destek istiyorum. Bu ülkeyi düze çıkaracak birikimlerimi kullanmak fırsatını verirseniz eğer, size ve ülkeme olan borcumu ödeyebilirim türünden söylemlerle yola çıkan DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, SHP ile kurulan koalisyon hükümetinde başbakan oldu. Uyum içindeki iktidarın var olan sorunları çözmesi ve geleceğe yönelik adımlar atması beklenirken 17 Nisan 1993'te Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümü nedeniyle söz konusu beklentiler havada kaldı. Bir sürü yolsuzluk iddiaları ve elinden tutup yükselterek bugünlere gelmesine olanak sağladığı, Cumhurbaşkanı olarak anmak yerine Çankaya'daki zat diye ünlediği Özal'ın gölgesi Süleyman Demirel'i yıpratmıştı. Bu durumu fırsat bilerek Çankaya'ya 16 Mayıs 1993'te çıkması ise sürpriz olmadı. Doğru Yol Partililer 27 Mayıs'tan sonra demokrasinin revanş olacağını düşündüler. Bu düşünü Özal için de ANAP'lılar tarafından daha önce dillendirilmişti. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanlığına geçme arzusu konusunda kendine özgü bir yanıt vererek, "Cumhurbaşkanları içinde halkın içinden çıkmış bayar gibi kimse yoktu. Böyle bir arzunun olduğunu sezdim ve tabii ki ikinci oraya çıkan rahmetli Özal'dı. Ondan sonra Demokrat Parti, onun devamı olan Adalet Partisi, onun da devamı olan Doğru Yol Partisi'nin başlattığı geleneğin devamı olarak da benim Çankaya'ya çıkmam mecburiyet haline geldi. Sayın Erdal İnönü ile görüştüm, onlar da destek verdiler." demişti. 1993 Türkiye için kara bir yıldı. Demirel'den sonra DYP'nin başına geçen Tansu Çiller'in kurduğu hükümet henüz güven oyu almamışken 2 Temmuz 1993'te Sivas katliamı yaşandı. Bu vahşette 37 kişi can verdi. Sivas'ta Pir Sultan Abdal şenlikleri için bir araya gelen aydınlara yönelik bu hareket kimilerine göre 28 Şubat'ın miladıydı. Bu olayla birlikte PKK'nın başlattığı katliamlar, Bingöl'de tezkerelerini alan 33 erin kurşunlanması, Uğur Mumcu'nun katledilmesi, Adnan Kahveci ve Eşref Bitlis'in şüpheli ölümü, diğer suikastlar ve peş peşe süren olaylar gelecek zamanların habercisiydi sanki. İkinci DYP-SHP koalisyonu. DYP'nin yeni genel başkanı Tansu Çiller'in Murat Karayalçı'nın genel başkanlığındaki SHP ile kurduğu hükümet sıkıntılı bir biçimde başladı çalışmaya. Bir yanda SHP'nin İSKİ skandalı, diğer yanda ise Tansu Çiller'in devlet bakanlığı döneminde ABD'de satın aldığı 7 milyon dolar değerindeki mal varlığı tartışmaları rahatsızlık yarattı. ABD'de Çiller ailesinin satın aldığı çiftlik ortaya çıktığında önce inkar edildi, sonra da çiftlik bizim değil, Suna Pelister'indir dendi. Yanlarında çalıştırdıkları bu bayanın üzerine yapılan söz konusu çiftliği daha sonraki süreçte kendi üzerlerine geçirmişti Çiller ailesi. Bununla birlikte başbakanın eşi Özer Çiller'in tüm bakanlık müsteşarlarını atayıp yönetmesine ilişkin bakanların serzenişleri de tuz biber ekti gelişmelerin üzerine. Nisan 1994'e gelindiğinde Türkiye ekonomik olarak da darboğaza girdi. Hükümet ucuz borç bulma arzusuyla faizleri düşürse de bu düşünce işe yaramadı. Parası olanların hükümete güvenmemesi bu yöntemin uygulanmasına fırsat vermedi. İhaleler peş peşe iptal edildi ve ekonomi raydan çıktı. Halkın dolara yönelmesini önlemek için döviz rezervleri devreye girdi. Birkaç ayda 4 milyar dolar eritildi. Yine de halk dövize hücum ederek dizginleri boşalan ekonomiyi kırbaçladı. İki katından daha fazla artan dolar kuru, bankaların kredi vermemesi, iflas eden şirketler, işten çıkarmalar vesaire nedeniyle 5 Nisan kararları olarak anılan tasarruf önlemleri girdi devreye. Çiller'in Karayalçın'dan habersiz hazırlayıp duyurduğu kimi kararlar sıkıntı yarattı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ekonominin bu kadar küçülmesi halkı tamamen bezdirdi. Yerel seçimlerde de kendini bu duruma düşürenlerden adeta intikam aldı. Erbakan o günlerde 27 Mart Refah Partisi'nin kesin zaferidir, RP iktidara gelmiştir demişti. PKK ile mücadele konusunda Çiller tüm önceliği Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş'e bıraktı. Öyle ki güvenliğin dışındaki konularda o bölgedeki kamuoyu da askerden sorulur oldu. Yoğun çatışmalar ve yoğun ölümler yaşandı o süreçte. Bosna için toplanan yardım paraları ve Necmettin Erbakan'ın yalanı. Refah Partisi Bosna için topladığı paralara el koyarak Erbakan'ın kasası diye nitelenen birine Milli Gazete'nin kurucu ortaklarından Süleyman Mercüme'ye değerlendirilmek üzere emanet etti. Çiller'in bu durumu açıklaması ile birlikte yapılan incelemede çok büyük miktarlardaki 50 trilyondan fazla yardım parasının Süleyman Mercümek tarafından bankalara faiz karşılığında yatırıldığı anlaşıldı. Zor durumda kalan Erbakan bu paralarla Bosna'da füze fabrikası yaptık dese de Bosnalı yetkililer tarafından yalanlandı. Bosna'da da füze fabrikası yoktu zaten. 15. ayrımın sonu. Sayfa 176.